أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Mü'minun suresinin ayetlerini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta 17. ayete kadar gelmiştik. İnşallah 22. ayete kadar okuyacağız. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz. Sonra da ayetleri diğer ayetlerle birlikte anlamaya devam ediyoruz.
Evet, Mü'minun suresi 17. ayet ve devamı mealen şöyle. Şurası kesin ki biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Gökten belli ölçüde su indirir ve onu yerin içine depolarız. Biz onu başka yere götürmenin ölçüsünü de elbette koymuşuzdur. Onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri oluşturup geliştirdik. Oralarda sizin için çok miktarda meyveler vardır. Onlardan yersiniz. Sina'daki Tur Dağı'ndan çıkan ve hem yağ hem de yiyenler için katık üreten bir ağaç, yani zeytin ağacı da yetiştirdik. En'am'da koyun, keçi, sığır ve deve de sizin için kesinlikle bir ibret vardır. İçlerinde oluşan şeyden, yani sütlerinden size içiriyoruz. Onlarda sizin için birçok yarar vardır. Bir de onlardan yersiniz. Hem onların üzerinde hem de gemilerde taşınırsınız.
Evet. Şimdi burada Mü'minun suresinin 17. ayetinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ, yani şurası kesin. Sizin üzerinizde biz yarattık. سَبْعَ طَرَائِقْ, 7 yol yarattık. Sizin üzerinizde 7 yol yarattık diyor. Tamam. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. O yaratılmış şeylerden haberdar. Çünkü yaratan o, bütün ayrıntıları bilen odur. Şimdi Allah-u Teala bizim üzerimizde 7 yol yarattığını ifade ediyor. Biliyorsunuz bunun yol mu, başka anlamda mı olduğunu yine Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliyoruz. Allah-u Teala Me'aric suresinde de bunu bize anlatıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in 70. suresi. Burada ne diyor? Zil Me'aric.
Üçüncü ayette. Minallahi zil Me'aric diyor. Cenab-ı Hak kendisini tavsif ederken miraçlar sahibi olan Allah diyor.
Tabii Me'aric kelimesi çoğul olduğu için en az üç olur. Burada yani miraç kelimesi asansör gibi yerden yukarıya doğru çıkan şeydir. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın Allah tarafından Mekke'den alınıp 7. kat semaya çıkarılmasına da miraç denir. Yani niye miraç? Çünkü demek ki o yollardan birisinden Allah-u Teala onu çıkarmış oluyor. İşte İsra suresinin ilk ayetinde diyor ki Allah Subhanellezi esra bi abdihi, kulunu İsra ettiren, İsra gece yürüyüşü diye tercüme ettirilir, edilir. Halbuki her İsra kelimesinin geçtiği her yerde gece kelimesi ayrıca vardır. İsra en yükseğe çıkmaktır. İlgili bütün ayetlerde o anlamdadır. İşte kulunu bir gecede Mescid-i Haram'dan en yükseğe çıkardı. Sübhanallah, Allah-u Teala bütün noksanlardan uzaktır. Niye çıkardık? Çıkardığını da söylüyor. لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Ona ayetlerimizin bir kısmını gösterelim diye. Şimdi bunu nerede görmüş ki biz İsra'ya en yüksek dedik? Olabilir mesela aynı kelimeyi Musa Aleyhisselam için de Allah-u Teala kullanıyor. اَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا. İşte kullarımızı gece en tepeye çıkar, şeydeki Mısır'daki en tepe Kızıldeniz kenarındaki dağların üstü olur. E peki bu da acaba Mekke'nin çevresindeki bir tepe olabilir mi? şeklinde de insanların aklına gelebilir. Mesela işte Nur Dağı da olabilir. Ama Cenab-ı Hak biliyorsunuz yani bir Kur'an-ı Kerim'e bir hikmet metodu koymuş. Yani her konuyu çok ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Muhammed Aleyhisselam'a ayetlerimizden gösterelim diye diyor. İşte şeyde Necim suresinde, Kur'an-ı Kerim'in 53. suresinde onu da şey yapıyor. O işte ilk vahyin geldiği Mekke'nin çevresindeki en yüksek tepe olan Nur Dağı'ndan bahsettikten sonra şöyle diyor Allahü Teala. Evet, 13. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi olan Necim suresinin 13. ayetinde diyor ki وَلَقَدْ رَآهُ Muhammed Aleyhisselam Cebrail'i kesinlikle gördü. Nezleten uhra bir başka zamanda da gördü. Yani birinci görüşü Nur Dağı'nda ilk vahiy getirdiği zaman bir de ikinci kez görmüş. Nerede görmüş? Sidretil münteha. Sidretül münteha'nın yanında. Yani en son şey olan işte ki Arap kirazı denen ağacın bulunduğu yerde gösterdi diyor Allahü Teala. En son tepede. Peki bu nerede? Bu dünyada bir yerde olabilir. Ama orada Meleşi Cebrail'i gördü. Ondan sonra diyor ki indeha cennetül meva. Onun yanında da cennetül meva vardır. Ahirette insanların, müminlerin gidip kalacağı cennet. Peki bu acaba gerçekten nereye? Bir bahçe de olabilir. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirler. Ama az önce söylediğimiz gibi Allahü Teala hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Mutlaka ayrıntılı olarak açıklar. O, Ali İmran suresindeydi mi? 131 veya da 132 olabilir. Allahü Teala diyor ki işte şeyde vesari o ila mağfiretin min Rabbikum ve cennet. Rabbinizin bir bağışlaması için ve cennet için
133. ayetmiş. 133.
133. ayet Ali İmran suresi. Vesari ila mağfiretin min Rabbikum ve cennetin. Arduhes semavat ve ard. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet. Onun için şey yapın. Onun için şey yapın. Şimdi o şimdi yanında cennetül meva var diyorsa bu şu anda da cennet zaten var. Niye var? Allahü Teala ahirette cennet yaratılacak demiyor. Ve idel cenneti uzlifet diyor. Cennet yaklaştırıldığı zaman. Neden? Çünkü ahirette artık bu 7 kat gök dürülecek. O 7 kat kalmayacak. Yeryüzü de dümdüz olacak. Öyle olunca biz şu anda baktığımız zaman cenneti görmemiz mümkün değil. Çünkü zaten birinci kat sema dünyamızı kapatıyor. Onun üzerinde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci dediğimiz zaman her defasında daha da büyük olacağı için o katmanlar bizim hayal edemeyeceğimiz kadar şeyde genişliği gökler ve yer kadar diyor. Uzunluğu ne kadar onu Allahü Teala bildirmiyor. Gökler ve yerin genişliğini de hesap etmemize imkan ve ihtimal yok. Şimdi onun yerini de Allah Necim suresinde söylemiş oluyor. En son şey ağacı, Arap kirazı ağacı. Peki 7. kat gökte Arap kirazı ne arıyor? Şimdi bunu da Allah yine açıklıyor. Şeyde Tahrim suresinde miydi?
Yok, Talak suresinin son
Talak
ayeti.
suresinin 10. ayetiydi değil mi? İstersen onu bir oku.
12. ayeti Talak suresinin şöyle.
11 mi?
Allahu'llezî
11
halak
mi?
12.
12 ha
12.
12.
ayet.
Evet.
Allahu'llezî halaka seb'a semavat. Allah ki o gökleri 7 kat olarak yaratmıştır. Ve minel ardı mislehunne. Yerden de onun bir mislini yaratmıştır.
O zaman en üst tabaka neresi olur yerden? Yani göğün bir benzeri, göğün bir prototipi diyelim. Bir örneği yani 7 kat göğün bir örneği. O zaman Yer de 7 kat olmalı değil mi o zaman? O zaman şeyi 7. kata karşılık gelen neresi olur yeryüzünde?
Henüz şu an bizim
Şu
bulunduğumuz
anda
yer.
bizim bulunduğumuz
Ayak
yer o.
bastığımız yer yani.
Peki o aynı onun bir misli benzeri dediğine göre. Şimdi burada hayvanlar yaşıyor. Bütün bitkiler var. Her şey var yani. Her şey var. İnsanlar da orada yaşayabilirler. Ve burada bütün insanlar yaşıyor. O zaman buranın misli ise 7. kat gök. İnsanlar da yaşayabileceği bir yapıda olması lazım. Ve aynı yapıda. Mesela Allahü Teala bir ayette de En'amı, koyun, keçi, sığır ve deveyi göklerden indirdiğini bildiriyor. O zaman indirilen 7. kat gök olur. Çünkü orada su, şey, bizim yani yeryüzünün bir benzeri olduğu için. Öyleyse en son ağaç da yeryüzünün benzeri olan 7. kat gökte ve o yanında da Cennetül Meva dediğine göre oranın hemen üstünde genişliği gökleri bir yer kadar olan Cennetül Meva olur. Zaten o cennet hazır. Ahirette gidilecek cennet her şeyle hazır vaziyette bekliyor. Allah bütün bunları bize anlatıyor. Şimdi oraya çıkılan 7 yol. Şimdi burada bir de şeyi de istersen bu Nuh suresinde de Allahü Teala Nuh Aleyhisselam'ın kendi toplumuna neler söylediğini şey yapıyor ama ondan önce şunu anlamaya çalışalım. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ona göklerin ve yerin bütün bilgilerini öğretiyor. O bilgileri öğrettikten sonra meleklere söylüyor. Hadi bakalım söyleyin bakalım diyor. Ve Bakara suresinin 32. ayetiydi değil mi? Bakara suresinde diyor ki hadi bakalım şimdi şey yapın.
Bunların isimlerini bir söyleyin.
Bunlar siz
Enbiuni bi
de
esma.
bakın efendim.
Enbiuni bi esmai haula.
Şunların isimlerini bana da bir haber, şunların ne işe yaradığını bana haber verin diyor. Diyorlar ya Rabbi bizim bir bilgimiz olmaz. Sen bize ne öğrettiysen o bize bunları öğretmedin diyorlar. Adem'e diyor ki hadi bakalım bunları şey yap. Adem göklerin ve yerin yani 7 kat göğün ve yerin bütün bilgilerini anlatıyor. İşte bunu mecburen yani yerin 1. katına kadarkiler de anlatmış olması lazım. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a bu kadar büyük bir bilgiyi öğretiyor. Ve bu bilgiyi de Alak suresinde yazdırarak öğrettiğini de bildiriyor. Alleme bil kalem, allemel insane ma alem ya'lem diyor. Kalemle öğretti, yazılı olarak öğretiyor. Tabii bu bilgiler ister istemez Adem Aleyhisselam'ın torunu olan Nuh Aleyhisselam'a kadar bilinen şeylerdir. İşte Nuh Aleyhisselam kavmi için ne diyor?
15. ayette Elem tarau keyfe halakallahu seb'a semavatin tibaka diyor. Allah'ın 7 kat göğü tabaka tabaka nasıl yaratmış olduğunu görmediniz mi?
Çünkü oradan çıkarlar 7. kat semada rahatlıkla yaşayabilmeleri lazım. İşte Muhammed Aleyhisselam'ı da Allah Mekke'den bir gecede alıyor 7. kat semaya çıkarıyor. Niye öyle diyoruz? İşte bütün bu ayetlerden dolayı. İşte orada Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor. İlk gördüğü yer vahiy aldığı zaman Nur Dağı Mekke'nin çevresindeki daha sonra gördüğü yerde orası. Orada da şunu da söylüyor Allahü Teala. Linuriyehu min ayatin ayetlerimizden gösterelim diye diyor. Burada da bunu anlatıyor. Diyor ki
Ne kadar ra'a min ayati rabbihil kübra.
ben başka sureye bakıyormuşum niye bulamıyorum diyor. Evet. Lekad ra'a min ayati rabbihil kübra. Evet. Şurası kesin diyor Allahü Teala. Muhammed Aleyhisselam orada Rabbinin en büyük ayetlerinden gördü. Şimdi burada Miraç bir mucize değil. Mucize ne demek? Allah'ın bir Resulünün Resullüğünü ispat vasıtasıdır. Mesela Musa Aleyhisselam işte değneğini attı yılana döndü. Elini koluna soktu. Bembeyaz çıktı. Tekrar soktu. Eski haliyle çıktı. Bu onun Allah'ın Resulü olduğunun ispatıydı. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a böyle bir mucize vermediğini İsra suresinde yine bize bildiriyor. Muhammed Aleyhisselam'ın mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Başka bir şey yok. Dolayısıyla o İsra suresinin ilk ayetinde linuriyehu min ayatina diyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'a göstermek için. Yoksa Muhammed Aleyhisselam ümmetine göstersin diye değil. Efendim Ayşe'ye yaradı da bilmem ne oldu da işte bir takım gereksiz hikayelerle bu Miraç olayı yani İsra olayı diyelim anlaşılmaz hale getirilmiş. Orada işte diyor ki ayetlerini göstermek için bu da ne diyor ki?
Evet.
Kesinlikle gördü. Nerede gördü? Sidretül Müntaha'nın yanında en son noktadaki Arap kirazı ağacının olduğu yerde. Ya da sedir ağacı diyelim yani bizim Türkçe'de. Orada onun yanında Cennetül Meva var. Onu da zaten şeyden Ali İmran suresi 133. ayetinden de okuduk. Şimdi bütün bunlar göklere çıkan yolların olduğunu bize gösteriyor. İşte Muhammed Aleyhisselam da o yollardan çıkmış. İşte şeyde okudun mu sen? Onu bir oku okumamışsın.
Hangi
Nuh suresindeki ayetleri bir oku.
şey Nuh ayetin mi?
Yani,
Buradan geçtik ki buraya. Okudum onu 15.
okumuş
ayet.
muydun? Tamam yani onlar çıkıyorlar 7 katliğe kadar. Çünkü bu bilgi var. Yani şeyin Allah'ın Adem Aleyhisselam'a öğrettiği bilginin hayal edilmesine imkan ve ihtimal yok. Zaten meleklerde de böyle bir bilgi yoktu. Onun için Adem'e secde edin demişti Allahü Teala. Onlar işte çıkıyorlar bu bilgi sahibi oldukları için. Bizde de bu bilgi olsa şey de söylüyor Allahü Teala. Hani Rahman suresinde söylüyor. Eğer yani gücünüz yetse çıkarsınız diye hatırladın mı o ayet?
Rahman suresinde 55. sure. Onun 33. ayeti. Ya me'şeral cinni vel ins in istata'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ard fenfuzu. Ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin çaplarından öyle mana vermişiz. Göklerin ve yerin çaplarından geçip gidebilirseniz geçin gidin. La tenfuzuna illa bir sultan ama elinizde bir güç olmadan geçip gidemezsiniz.
Bak güç gerekiyor. Yoksa o yollar var. O yollar bugün de duruyor ama öyle bir güç gerekiyor. Şimdi burada bu bilgi bilindiği için şeyde Firavun işte Musa Aleyhisselam'a karşı şey yapıyor. Kendi ailesinden inanan bir kişi Mümin Suresinde Musa Aleyhisselam'ı savununca tabii Firavun iyice bunalıyor. İyice hani Türkçe'de ne de kafayı iyice yemiş oluyor. Haman'a bir şey söylüyor. Ne diyor orada
Evet.
Haman'a?
Mü'min suresi 40. surenin 36 ve 37. ayetlerinde şöyle diyor. Vakale Firavunu ya Hamanu. Firavun diyor ki ey Haman. İbnili sarhan bana bir kule bina et. Bir kule inşa et. Ki lealli eblugul esbab. Ki ben o esbaba, o yollara ulaşayım. Hangi yollara? 37. ayette diyor ki esbabe semavat. Göklerin yollarına. Göklerin yollarına ulaşayım ki feettaniha ila ilahi Musa. Oradan da gidip Musa'nın ilahına bir bakayım. Gerçekten bu Allah diye bir şeyden falan bahsediyor. Gideyim orada bulayım onu. Ve inni le azunnuhu kadiba. Çünkü ben onun yalancı olduğunu düşünüyorum diyor. Bu bize yalan atıyor. Hadi bana bir kule yap. Böyle çok uzun bir kule olsun. Ben oradan göklerin esbabına işte onu hani yollar olarak çevirmişiz. Göklerin
Zaten
yollarına çıkayım.
esbab diye zaten
Evet.
başka bir ayette daha vardı.
Evet o da Sad suresinde 38. sure onun da 10. ayetinde aynı kelime kullanılıyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Burada da Mekke döneminde inmiş bir ayet ve Mekkelilere söylenmesi isteniyor. Diyor ki Emlehum mülkü semavati vel ard. Yoksa onların göklerde ve yerde ve ma beynehuma ve ikisinde olanların yönetimi onlarda mı? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olanların mülkü onlara mı ait? فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ Öyleyse hadi o esbaba yükselsinler bakalım. Yani göklerin yollarına bir çıksınlar bakalım.
El esbab dediği için o
Evet.
var olması gerekiyor. Yollar yani.
Evet. 38. sure 10. ayette bu. Sad suresi 10. İşte Firavun'un da bahsettiği bu.
Tabii.
Esbabe semava. Çıkayım o göklerin yollarına da bakayım ki gerçekten Allah orada mı? O kendince dalga geçiyor tabii. Ama dalga geçtiği şey Musa'nın söylediği yoksa orada var olduğu söylenen yollar, göklerin katları falan değil yani. Onlara dalga geçmiyor.
Gökte tabii o yıllarla dalga geçmiyor.
Dalga
Musa
geçti
Aleyhisselam
Musa
da
Aleyhisselam kendince.
Musa Aleyhisselam'la bir de o mümin kişiyle şey
Evet.
yapıyor. O da çok iyice
Yani
bunlar.
onun iddialarıyla dalga geçiyor arkasına.
Ama bütün bunlar şunu gösteriyor. Demek bizim göklere çıkılan yollar bugün de var. Allahü Teala'nın Rahman suresinde buyurduğu gibi o gereken gücü elde etmeden çıkamazsınız. O zaman o güç nedir, ne değildir? Uzman olan bu tür konularda işte uzay bilimlerinde uzman olan kişiler, Kur'an-ı Kerim'i iyi bilen kişilerle birlikte eğer ciddi bir araştırma yapabilirlerse o gücün ne olduğuna da ulaşmak mümkün olur. Yedi kat göğe kadar. Mesela bugün ışık hızı şöyledir falan böyledir deniyor. Bugün ışık hızı denen şeyi bile henüz bilmiyoruz. Tıbbi tahminden ibaret. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı bir gecede yedinci kat göğün ta en son noktasına kadar çıkarıp geri getiriyor. Demek ki oradaki o meariç, miraç, asansör denen o yerlerde şey değil. Yani bizim düşündüğümüz gibi değil. Oraya gidiş gelişin şartları biraz farklı. Bir de şu var. Allahü Teala işte Meariç suresinin 4. ayetinde de bir şey söylüyor. Diyor ki işte melekler ve ruh. Uzunluğu 50 bin yıl olan bir süre içerisinde o şeylere miraçlardan yukarı çıkarlar. Yani göklere çıkıyor. Yani ne oluyor? Melekler, insanın ölümü geldiği zaman melekler gelir, ruhunu alır. Tabii bu cinler için de geçerli. Onların da ruhu var. Yani ruh burada sıklıkla anlatıyoruz. Tıpkı bilgisayarın işletim sistemi gibidir. Herkesin iki tane bedeni vardır. Birisi ruhu, yani bilgisayarın işletim sistemi gibi. Birisi de et ve kemikten oluşan beden. Et ve kemikten olan beden uyur, ruh oradan çıkarılır. Onu da Allah Zümer suresinin 42. ayetinde bildiriyor. Şeyden olan, et ve kemikten olan ruh öldüğü, vücut öldüğü zaman Allah ruhu oradan alır. İşte tabii melekleri görevlendiriyor. Melek geliyor, bir ölüm meleği. Bu işte Azrail değil, Azrail diye bir melek yok. Tamamen uydurma, bunun hiçbir dayanağı yok. Ne ayetlerde, ne hadislerde, ne herhangi bir şeyde ama nereden uydurulmuşsa uydurulmuş. Ama herkeste görevli melek var. Bu melek geliyor, ruhunu alıyor ve göklere çıkarıyor. Bir tek şey var. Araf suresinin 40. ayetinde Allahü Teala bazı kafirlerin ruhlarının birinci kat semada bekletileceğini söylüyor. İstersen onu da sen bir oku 40. ayeti. Yani onlar da göklere çıkarılıyor ama birinci kat semanın kapıları onlara açılmıyor.
Yani şöyle diyor: İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ. Ayetlerimiz karşısında yalana sarılan ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler için ne olacak? La tufettehu lehum ebvâbus semâ. Göğün kapıları onlara açılmayacak. Ve la yedhulûnel cennet, ve onlar cennete giremeyecekler diyor Allah. Göklerin kapıları onlara açılmayacak.
Atıyorum. O zaman kapılar dendiği de zaman şunu insana aklına getiriyor. O meariçten her birinin önünde bir kapı olması lazım. Çünkü bu meariçten çıkardığını söylüyor ya. İşte bu da yedi kapı olmalı. Ve bu melekler suya aldıkları ruhu onun ameline göre göklerde belli bir kata çıkarıp orada bekletiyorlardır. Ahirette yeniden dirilme olduğu zaman vücut yeniden dirilince o Allahü Teala o herkesin ruhunu kendi bedeniyle birleştirecek. Bu Tekvir suresinde Allahü Teala işte
Ve
beyden
idenfusu
nufus
fuzcu.
cüvvicet diyor. Kişinin ruhu bedeniyle birleştiği zaman o zaman kişi hemen uykudan uyanmış gibi zannedecek kendisini. Çünkü öldüğü anla yeniden dirilişe kadar geçen vakit onun için bir göze açıp kapama hatta daha kısa bir süre gibi gelecek. Onu da Allah Nahil suresine bildiriyor. Şimdi hemen uyandığı zaman diyecek ki Yasin suresinde Allahü Teala şey yap. Men ba'athena min merkadina. Aa, ne tatlı bir uykuya geçmiştim. Kim kaldır diye 2 dakika bırakın da uyuyalım. Belki 1 milyar sene geçmiş ama farkında değil. Ruh gelip yeniden yaratılan bedene girince hemen uykudan uyanmış gibi zannediyor. İşte bunlar da amellerine göre, yani ben şahsen elimde bir delil yok, bilmiyorum Yahya Hoca'nın elinde var mı? Ben öyle anlıyorum, yani bu meal dediğine göre Allahü Teala her bir katın ayrı bir asansörü, yani bir yolu vardır. Herkesin ruhunun durumuna göre oraya çıkarılıyor olması insanın aklına geliyor.
Evet. Bu gök ve kapılarıyla alakalı bir ayet daha
Ha.
aklıma geldi de, o da Hicr suresi 15. sure 14. ayette Cenab-ı Hak şöyle diyor, diyor ki velev fetahna aleyhim baben minessema, biz onlara gökten bir kapı açsak fezallu fihi ya'rucun, aynı kelime
Ne kadar güzel oldu ya.
fezallu fihi ya'rucun, ve onlar da oradan uruc etseler, yani çıksalar oradan lekalu, yine de şöyle derler. İnnemâ sükkirat ebsâruna. Ya ne oldu ki işte, bakışlarımız köreltildi. Bel nahnu mahsurun. Yok yok, bize sihir yapıldı falan. Yine
Evet,
inanmazlar.
böyle yine inanmazlar.
Bunu görecek olsalar yine inanmazlar.
Ama bu bize
Evet,
o
bab,
kapıların her birinin
gök ve oruç.
mearicin, oraya çıkan,
Evet.
yani göklere çıkan asansörler diyelim. Yani anlaşılması için tabii ki bizim asansörle ilgisi yok, çünkü çok kısa sürede
Ama
çıkar.
kelime şeyi benzerliği çok önemliydi
Çok
burada yani.
önemli. Zaten
Uruç
zaten ayet,
kelimesi.
Allahü Teala ayetleri benzer
Evet.
ayetlerle açıklar. Bir hem bab kelimesi var, kapı,
Evet. Gök
hem de
kapalı.
ya
Oruç.
uruç
Evet.
meselesi var. İşte meal diyor. Öbüründe yedi kapı mıydı?
Buradakinde
Yok
mi?
yok, biraz bir önce okuduğun ayette. Yedi kapı demiştin değil mi, göklerle ilgili ayette?
Yok, burada sadece bir kapı diyor.
Yok,
Velev
burada bir
fetahna aleyhim
kapı da
baben
Ebvab-ı
minessema.
Semavat. Ha, o Ebvab'da o yedi kelimesi yoktu.
Yok orada.
Orada yedi
Yok.
kelimesi yoktu.
O
Tamam.
gök katlarıyla alakalı hep yedi
Tamam,
söyleniyor.
tamam.
Ha, seba semavat. Hep. Allah yedi gök yarattı.
Ebvab-ı Semavat diye de bir
Ha,
ayet okuduk ya.
esbab semavat. Felyertegû fil esbab. O da oradaydı. Firavun'un söylediği esbab semavattı.
Yok, bir Ebvab diye okumamış. Ebvab-ı
Öbürü de Araf 40'tı işte.
Semavat.
Onlara göğün kapıları açılmayacak. La tüfette
Tamam,
oradan
tamam.
ebvabus sema.
La, tamam,
Orada da yedi
Araf'taki
rakam
göğün
yok.
kapıları,
Aha.
tamam. Yedi rakam yok
Evet. Yani
orada.
bir de bu vardı, göğün kapısı.
Tamam.
Bir de kıyamette oluşacaktan bahsediyor. Hani Amme'de Nebe suresinde anlatılıyor ya Allah. Kıyamet günü gök kapı kapı olacak. Ve fütühatis sema fekanet ebvaba.
Evet. İşte bab
Gök
kapı.
açılacak, kapılar
Demek
oluşacak.
ki kapılar
Ha,
oluşuyor.
evet.
Yani orada yukarıda, ondan sonra ruhlar gelip iniyor
Veya
aşağı.
açığa çıkıyor ya, onu
Aşağı
bilmiyorum.
o da olabilir,
Evet.
evet. Neyse, şimdi devam edelim bu şeyden. Evet. 7 ve
18.
ma külne anil halgı gafuru, orayı okumuştuk.
Evet.
18. ayetinde ve enzelne minessemai maen. Şimdi gökten. Şimdi Arapçada mesela Araplar şu bulunduğumuz yerin tavanına da sema derler, gök derler. Üste bulunan şey anlamına geliyor. Yani göklerden derken birinci kat sema falan değil. Bizim üst tarafımızda, işte bulutların bulunduğu yerlerden
Su indiririz diyor
su
Allah.
indirdik diyor. Bir ölçüye göre indiriyor Allahü Teala onu. Feskennâ fil ard ve o suyu suyun içerisinde yerleştirdik.
Yerin içerisine.
Yani suyun içine, hayır.
Aha, evet.
Ben ne kadar yanlış söylüyorum. Fil art diyor, yerin içerisinde. Şimdi toprağın içerisinde su hazineleri var.
Yani yeraltı suları mı?
Tabii yer
Değil mi?
altında da su hazineleri var, evet. Yani benim şimdi çocukluğumdan beri hiç unutamadığım bir şey var. Mesela bizim Erzurum'da Dumlu Dağları vardır. Dumlu Dağı'nın bir tarafından Fırat Nehri'nin şeyi çıkar. İlk kolu çıkar. Bir tarafından da Çoruh Nehri'nin bir kolu çıkar. Bakıyorsun bir dağ. Dağ zaten tepede. Bu nasıl oluyor? Yani yıl boyunca oradan nehir akıp gidiyor. Yani gerçekten mesela bir kere o dağın bir yakınına kadar çıkmıştım. Orada bir su kaynağı vardır. Oradan bir su içtim. Hayatımda o kadar soğuk bir su görmedim. Fakat o kadar da lezzetli ki insan içmeye doyamıyor. Şimdi işte Allahü Teala böyle toprağın içerisinde, yani gökten yağmur yağdırıyor, hazinelerde saklıyor. Bakıyorsun işte şuradan bir ark çıkmış falan, yerden işte bir nehir çıkmış, bir şeyler olmuş. İşte burada söylüyor, diyor ki
Feskennâhu fil ard.
Evet, feskennâhu fil ard, onu feskennâhu fil ard, onu yerin içine yerleştirdik. Ve inna ala zehabin bihi le kadirun. O suyun orada nereye gideceğine de biz ölçüsünü koymuşuzdur. O su burada işte ve o suyun bir kısmı diyelim Çoruh Nehri aracılığıyla gidecek birçok yerlere. Allahü Teala onu zamanda şey yapmış, o nehir gidiyor ve sular oraya ulaştırıyor. Fırat Nehri de oradan şey yapıyor, gidiyor. Tabii Fırat'ın da Çoruh'un da beslendiği başka kaynaklar da var. Ama bütün bunlar Allah tarafından toprağın içerisinde oluşturulmuş su hazineleri.
Evet. Direkt o kelimeyle kullandığı bir ayet de var hocam
Ha,
Cenab-ı Hakk'ın. O da Hicr suresinde yine 15. sure 22. ayet. Orada diyor ki Allah ve ersenler riyah levâkiha. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak, bulutları aşılayıcı varlıklar olarak gönderiyoruz. Fe enzelnâ mines semâi mâen. Ve sonra gökten bir su indiriyoruz. Yani yağmuru. Fe eskaynâkumûhu ve onunla sizin su ihtiyacınızı karşılıyoruz. Ve ma entum lehu bi hazinin. Onu toprağa depolayan siz değilsiniz diyor Allah. Biziz.
Tabii.
Bizim dolayısıyla burada fe eskennâhu fil ard'da yerin içine onu biz yerleştirdik meali vermemizin sebebi bu ayetti.
Tabii.
Hani bizim şimdi önümdeki meal demiş ki onu yeryüzünde tuttuk.
Değil.
Tamam, yeryüzünde deyince biz üstte olarak algılıyoruz ama bu fil ard dediğine göre içindeyi de şey yap
O da
gösteriyor.
dahil tabii.
Heh.
Göletler de yapar.
Evet.
Göl yapar.
Dolayısıyla ikisi de var.
O ayrı.
Ve men tumlu bi hazin onu oraya kim depoluyor? Allah depoluyor yani.
Tabii.
Bu
Allah.
iki ayeti de birleştirebiliyoruz böyle.
İlgili ayetleri birlikte
Evet.
okuyunca her şey çözülüyor. Şimdi Allahü Teala diyor ki fe enşe'na lekum bihi. İşte o suyla sizin için oluşturup geliştirdik. Nedir? Min nakil. İşte hurma ve anap, üzüm. Yani hurmalıklar, üzümlükler. Şimdi burada hurmaya, üzüme özellikle dikkat çekiyor ama arkasında ne diyor?
Lekum fiyat.
Lekum
Fevâkih
fiyâ
kesiren.
fevâkihû. Orada sizin
Sadece
için birçok meyveler vardır. Her türlü meyve.
bahçede ne olursa
Bahçede
yani.
ne olursa o şeyden ama hepsinin sebebi o sudur.
Evet.
O su toprakla birleşmesi hiçbir şey olmaz. Fevâkihû ketîratun diyor. Bir çok sayıda meyve. Ve minhâ te'ekulûn. Onların hepsinden yersiniz. Hurmadan yersin, üzümden yersin, bütün meyvelerden yersiniz. Tabi o topraktan çıkan bütün ürünlerden de yeriz. Evet, ondan sonra bir şey yapıyor. Burada okuyacağın ayetler varsa.
Yok, onda yok.
Tamam. Diyor ki, ve şecereten tahrucu min turi sina. Bir de bir ağaç var. Turi Sina'dan çıkıyor. Diğerlerinden çıkmıyor değil. O da sadece önemine Allahü Teala dikkat çekiyor. Niye diğerlerinden çıkmıyor? Onun için biraz sonra Yahya Hoca bir başka ayet okuyacak. Evet. Tembütü bir dohun. Yağla birlikte biter. Yani yağlı bir bitki. Mesela şeyde yağ yok. Üzümde yağ yok. Hurmada yağ yok. Ama bu yağlı bir bitki olarak bitiyor.
Zeytinyağı işte.
Evet. Ondan sonra ve sibgin
Lil
bir de
akil.
boya olmuş oluyor. Bir akilin. Yiyenler için.
Katık olarak biz onu
Ha,
çevirmişiz
tabii
büyük
sıvı
ihtimalle.
katık daha tabii sıvı katı katık evet katık olarak şey yapıyor. Evet.
Buna işaret eden ayet de Nur Suresi'nin 35.
Evet, o
ayeti.
ayeti bir oku.
Evet, orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hani mealen okuyayım. Allah göklerin ve yerin nurudur. Yani aydınlatıcısıdır Allah. Ve onun nurunun örneği de şudur. Şöyle bir benzetmeyle açıklıyor Allah. Diyor ki duvarda bir oyuk. Yani şu düşünelim, duvarda bir oyuk var. Oyuğun içinde bir kandil. Kandil cam bir fanus içinde. Cam fanussa sanki parıldayan bir gezegen. O kandilse doğu tarafına da batı tarafına da ait olmayan bereketli zeytin ağacının yağından yakılıyor. İşte bu işaret burayaydı yani.
Şimdi bu konuda
Evet.
hani bir uzman dostumuza sormuştuk. Doğu tarafı da batı tarafı da ne demek deyince o da hemen uyandı. Yani şey zeytin üreticilerinden
Evet.
birisi. Demişti ki en iyi zeytin öyle bir yerde oluşur ki şöyle gün noktada.
Evet.
Güneşin doğuşundan batışına kadar
Evet.
güneş ışınlarıyla
Tam alıyor. Öyle yazmışız.
tam
Yağlık zeytin
tam.
güneş ışığını sabahtan akşama kadar tam alan ağacın zeytinidir. Böyle bir ağacın yağ kalitesi ve parlıklığı en üst seviyedir
En üst
buyurmuş.
seviyede, evet.
Evet.
Şimdi Allahü Teala ondan
Vallahi işin o şeyleri bilenleri söyledi de öğrendik yani, yoksa
bu ay
ama ayetle birleştirince uyuyor işte.
birleştiğinde
Evet.
daha iyi anlıyorsun.
Evet.
Çünkü konuyu bilmedin mi ayeti anlamak zorlaşıyor. Bilenlerle, zaten Allah bilenlerle birlikte anlayın diyor ya
Hı.
ayetleri. O zaman konu şey
İşte
yapıyor.
Allah diyor ki onun yağı neredeyse ateş değmese bile ışık yayar. O
Evet.
kadar
O
parlak yanıyor.
kadar parlak yağ.
Ha.
Yani bu sıradan bir zeytinyağı
Demek
değil.
ki gün ışığını bütün gün alıyor yani o.
İşte bu
Öyle bir zeytin.
Tur-i Sina'daki olan
Evet.
da demek ki böyle bir tepede
Öyle bir
güneş
özellik var
doğduğu
demek ki.
andan battığı ana kadar güneş ışınları o şeyi, zeytin ağacını şey yapıyor, aydınlatıyor. Ve orada da çok kaliteli bir yağ oluşuyor. Ondan sonra bir başka noktaya geçiyor. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ
La ibra.
لَعِبْرَةً. Ben bu ayeti Yahya Hoca'ya bırakıyorum çünkü onun uzmanlık alanı. Ondan dinleyelim.
Evet, ve inne lekum fil en'ami la ibra diyor Allah. En'amda, yani en'am dediği Cenab-ı Hakk'ın dört tür hayvan. Bunlar koyun, keçi, sığır ve deve. İşte tabii derslerde sık sık tekrar ediyoruz ama yani bazen hani hem yeni izleyicilerimiz oluyor hem unutuluyor. Bunu ayetten de göstermemiz lazım. Yani en'am deyince niye koyun, keçi, sığır ve deve dedik? Nereden çıkıyor bu? Bu bizzat bu adı taşıyan bir surede Allah Teala tarafından tarif ediliyor. Bu adı taşıyan sure En'am suresi. 6. sure. Onun 142. ayetine gidersek eğer, 142. ayette Allah ve minel en'ami, işte en'amdan, bu kelimeyi şimdi böyle çevirmeden geçelim. En'amdan ne vardır? Hamuleten ve farşa. Hem taşıyıcı hem de yaygı olarak kullanılmak üzere Allah bir şeyler yaratmış onlarda. Külü mimma razakakumullah. Allah'ın size rızık olarak verdiği bu şeylerden yiyin diyor. Sonra Allah 143 ve 144. ayetlerde En'am'ı anlatıyor kendisi. En'am dediğim nedir? Semaniyete ezvac. 8 eşten ibarettir diyor bu En'am. 8 eş, yani erkekli dişili. Bakalım ki hangi hayvanlar bunlar? Diyor ki Allah minezza'nisneyni ve minel ma'zisneyn. Koyundan iki, keçiden iki. Dişili erkekli. Erkek koyun, dişi koyun. Erkek keçi, dişi keçi. Tamam. Ondan sonra 144. ayette ve minel iblisneyni ve minel bakarisneyn diyor. Deveden iki, sığırdan iki. Büyükbaş hayvanlardan da yani. Erkek deve, dişi deve. Bir de diğerinden de iki tane. Toplam kaç etti? Sekiz. Yani 8 erkekli dişili, ama tek tür olarak söyleyecek olursak bu 4'e düşer. Koyun, keçi, sığır ve deve. En'am Allah bunlara diyor. İşte diyor ki ve inne lekum fil en'ami la ibra. İşte o en'amda, yani koyun, keçi, sığır ve deve de sizin için bir ibret vardır. Bir bakın onlara. Onların varlığı, yaşayışı, her şeyiyle İnsanla her şeyiyle faydalı. Yani eti ayrı, sütleri ayrı. Onlardan işte Allah da söylüyor. Tarla sürmede kullanabiliyorsunuz. Taşımacılıkta kullanabiliyorsunuz. Yani hem sizi hem yüklerinizi taşıyor diyor Allah. Orada kullanabiliyorsun. Sütlerini içebiliyorsun. Yünlerini kullanabiliyorsun. Derilerini kullanabiliyorsun. Boynuzlarını kullanabiliyorsun. Kemikleri, tırnakları, yani her ne varsa Allah mahza fayda olarak yaratmış. Gübresi bile acayip değerli. Değil mi
Bir
yani?
de şu var
Evet.
yani bak. Bu koyun, keçi, sığır ve deveyi gütmek de kolay.
Evet.
Bunlar çok rahat bir şey.
İnsana en yakın hayvanlar
Evet, en
bunlar yani
yakın hayvan.
doğrudan. Uysal.
Ben mesela çocukluğumda bizim yazın köye giderdik. Ve sırayla hayvanları otlatmaya giderlerdi. Bir gün de bana sıra geldi. Hayatımda hiç yapmış değilim. Götürdüm hayvanları akşam koskoca bir şeyle gittik, hayvan sürüsüyle geriye gelirken 3 tane koyunla geldim. Hepsini kaybetmişim, hiç göremedim. Ama benim arkamdan tamamı geldi. Bir tane kaybolmadı. Bakın bunlar
Evet.
yani çok farklı hayvanlar, yani farklı
Evet.
hayattaki bir hayvan. Bir de şu var. Allahü Teala Kurban Bayramı'nda da bu hayvanları kesmemizi emrediyor. Değil mi?
Bunlar da aynı zamanda kurbanlık hayvanlar yani.
Kurbanlık hayvanlar aynı zamanda. Yani kurban görevini de yani her sene belli bir zamanda bu koyun, keçi, sığır ve devenin üzerine Allah'ın adını analım diye
Kurban
kurban
ibadet,
ibadetini şey yapmıştır. Allahü Teala koymuştur herkes için. Her ümmet için, sadece bize değil, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün ümmetlerde bu vardır. Evet.
evet. Sonra devamında Allah işte onların karından da olan şeyden sütten size içiriyoruz diyor. Onu biraz sonra bir ayetle açıklayacağız. Ve lekum fiyâ menâfi'u kesîrâ. Onlar da sizin için çok faydalar var diyor Allah. Ve minhâ te'kulûn, gerektiğinde de ve yiyorsunuz da zaten onu. O faydalara işaret eden bir iki ayet de söyleyeyim. Mesela nereden olsun? Nahl suresi. Nahl suresinin 5. ayetinde Allah Teala diyor ki: "Ve en'âme halakaha." En'am cinsi, koyun, keçi, sığır ve deveyi de Allah yarattı. "Lekum fiha dif'un ve menafi'u ve minha te'kulun." Onlarda sizin için yün, kıl, post gibi sizi ısıtacak şeyler var. Bu amaçla da kullanılıyor, değil mi? Yani dedi ki her şeyleri nimet bu hayvanların. "Ve menafi'u," birçok faydası var. "Ve minha te'kulun," yiyorsunuz onları. "Ve lekum fiha cemalun hine turihun ve hine tesrahun." Onları hem ağla getirirken hem otluğa salarken onlar da yani seyretmeye bile doyamıyorsunuz. Ne güzellikler var onlarda. Hoşunuza gidiyor. Ve tahmilu eskalekum ila beledin lem tekunu balighihi illa bişıkkil enfus. Sizin yüklerinizi, yani hem sizi hem bir dünya yükünüzü bunlar öyle bir yere taşıyorlar ki siz taşımaya kalksanız yarı canınız gider Allah diyor. Yani hayatınızı kolaylaştırıyor. İşte köylerde bunlar hala ne kadar teknoloji gelişse de bunlarsız olmuyor yani. İşte en basiti, hayvancılık tek başına ne kadar büyük bir ekonomik değer sağlıyor. İşte yetiştirene acayip yani, çok çabuk ürüyorlar. Bakımları kolay. Sütlerinden acayip derecede istifade ediliyor. Yani saymakla bitmeyecek faydaları var. Ve burada Allah özellikle de ilk sırada nuskîkum mimmâ fî butûnihâ. Onların karınlarında olan şeyi de size içiriyoruz diyor. O ne? O da tabii ki süt. Onunla ilgili olarak Allah Teala Nahl suresinin 66. ayetinde şöyle buyuruyor. Diyor ki aynı kelimelerle hatta: "Ve inne lekum fil en'amil ibra." Kesinlikle en'amda, yani koyun, keçi, sığır ve devede sizin için bir ibret vardır. Alınacak dersler vardır. Nuskikum mimma fi butunihi. Onların karınlarında olan şeyden size içiriyoruz biz. Nasıl oluşuyor o? Min beyni fersin ve demin. Onların karınlarında, içlerinde bulunan fers, ki bu kana karışan parçacıklar, ve kanın ayrışmasından ortaya çıkan lebenen halisan, saf bir süt içiriyoruz size diyor Allah. Mü'minun suresinde onların karınlarında olan şeyi size içiriyoruz dedi. Onun süt olduğunu bu ayet çok net bir şekilde artık kelimeyi kullanarak söylüyor. Lebenen halisan. Saf bir süt içiriyoruz size. Hem de nasıl? Sa'igan lişşaribin. İçenlerin de boğazından kolaylıkla akıp giden. Hani derler iç iç yağ gibi aksın. İçiyorsunuz, ne kadar güzel, içimi kolay, lezzetli bir süt. Bu ayette de Allah sütün oluşumuna dikkat çekiyor. Süt, yenilen gıda maddelerinin parçalanması ve oradaki kandan ayrılmasından meydana gelen saf, bembeyaz, tertemiz bir içecek. Bunun oluşumu gerçekten mucizevi bir oluşum. Teknik bilgiler var ama olsun, yani bu ilahiyatçı olarak bizim bilebildiğimiz şeyler değil ama işin bu konu hakkında bilgi sahibi olanların yazdığı bir dipnot var. Bu Nahl suresi 66. ayete. Onu bir okuyayım ki bu süt nasıl oluşuyormuş? Genelde çünkü fışkıyla kan arasından geçip ortaya çıkan falan diye mana veriyorlar. Bu mana çok doğru olmuyor. Biz şu manayı vermişiz. Diyoruz ki onların içlerindeki fers, yani kana karışan parçacıklarla kanın ayrışmasından oluşan bir süt. Açıklaması da şöyle. Ayette geçen fers kelimesi parçalanmış şeyi ifade eder. Bir şey parça parça haline geldi mi fers deniyor buna. Ağız yoluyla alınan ve sindirilerek bağırsağa giden ve oradan emilip kana karışan gıda parçacıkları, işte fersler, Yani proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler ve diğer besin maddeleri bu kapsama girdiği gibi doğumun başlamasıyla salgılanması artan süt hormonu ki buna prolaktin deniyormuş. Bu kapsama girer. Bütün bunlar ne oluyor? Meme bezine ulaşınca kandan ayrılıyorlar bunlar. Kandan ayrılıyorlar ve süt üretimi başlıyor. Bu insanda da böyle, kadınlarda, doğum yapan kadınlarda, yavrulayan hayvanlarda da aynı bu şekilde. Bunlar kandan ayrışmak suretiyle oluşuyor. O zaman ayette kandan ayrılıp sütü oluşturduğu bildirilen fers bu maddeler olmalı mantıken. Arap dilinde de zaten ağız yoluyla alınıp sindirilerek bağırsağa giden gıda parçacıklarına fers deniliyor. Dolayısıyla onların bir kısmı emilip kana karışıyor, bir kısmı da kullanılmayıp dışkı olarak vücuttan atılıyor. Kan bağırsaktan emilen parçacıkları yani fersleri alıyor, ihtiyacı olan bütün hücrelere dağıtıyor. Kan bunlara dağıtıyor. Hücrelerden her birinin ürettiği parçacıkları, atıkları alıp ilgili yerlere taşıyor. Süt hormonu olan prolaktin de kanın hipofiz bezinden alınıp meme bezine götürdüğü ferstir. Oraya gidince de süte dönüşüyor. Böyle ilginç, mucizevi bir oluşum işte. Bakıyorsun bunlardan oluşuyor. Bembeyaz, Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi halis, içenin de boğazından böyle kolaylıkla akan, yağ gibi akan mucizevi bir oluşum var. Allah bunu bir nimet olarak söylüyor işte bize. Bakın diyor, bir ibret var sizde. Nasıl oluyor bu? Hadi oluşturun bunu bakalım. Oluşturabiliyor musunuz? Oluşturamıyorsunuz. İşte Cenab-ı Hak diyor ki onlarda birçok faydanın yanı sıra bu da var. Bu da bir ibret olarak, bir ders olarak bize aktarılıyor. İki ayeti de böyle üst üste getirip bu faydaları görmüş olduk. Evet, ve lekum fiyâ menâfi'u ketîr ve minâ tekûlû. Ve yiyorsunuz diyordu Allah ve hani bunların etleri de gerçekten çok büyük bir nimet olarak bize sunuluyor. Hani bazen takılıyor insanlar ya işte herkes et yemek zorunda mı falan gibi. Ya herkes et yemek, herkes süt yemek, herkes sebze yemek zorunda değil. Ama bu nimet mi? Çok büyük bir nimet. Allah bunu söylüyor burada. Yersin yemezsin. Seversin sevmezsin. Bu senin bileceğin iş. Bu senin tercihin. İnsanlar böyle tercihlerde bulunabiliyor. Ama bunların insan için yaratıldığı unutulmamalı. Allah bunları insana bir nimet olarak yaratmış. Ve bakın yersiniz de onlardan diyor. Bunu da bir ibret, bunu da bir ders olarak algıladığı için bunlara yemeyenlerin düşmanlık etmelerinde de bir anlam yok. Yemezsin, saygı gösteririz ama yiyenlere en azından sen de saygı göster.
Ama bugün bir şey
Evet.
var. Biliyorsun bu koyun, keçi, sığır deven bu tür hayvanlara karşı bir düşmanlık var. Çünkü kendileri yapma et üretme yoluna giren bu para
Yapay. Değil
babaları
mi? Yapay.
evet. He?
Evet. Yapay et.
Yapay et
Aha. Onları kötüleyecekler ki
evet.
bunlar çünkü ön plana
Bunlar
çıksın.
ne diyor? Bu hayvanların efendim işte
Gazları,
gazlar
seraları,
hava
bilmem
bozukluğu,
neyi falan.
hava
Evet.
kirliliği
Aha.
yapıyormuş.
Evet.
Yani bu nasıl bir şey? Yani bir keresinde bir gazeteci ile yani şeyde Moskova'da gazetecilik yapan bir kişiyle görüşüyordum telefonda. Ben de işte bu hayvanlardan yemiyorum. Niye işte bunlar çevreyi kirli? Ya nereden çıkarıyorsun bunu? Yani bu şimdi gazetecilere de bu tür şey bilgilerini yüklenmiş olması önemli. Çünkü onlar insanları yönlendiriyorlar yani şey olarak. Yani bu hayvanların ne kadar önemli olduğunu Allahü Teala açıkça söylüyor. Ayrıca bu hayvanların adını taşıyan bir sure var
Evet,
Kur'an-ı
aynen öyle.
Kerim'de.
En'am suresi.
En'am suresi diye bir sure var yani. Yani bu zaten fesat çıkarıyorlar, sistemi bozuyorlar. Bir gün şeyde Türkiye'nin tanınmış iş adamlarından birisi ile beraberdim. Yanında da kız kardeşi vardı. İşte Avrupa'da bir yere gittiğini söyledi. Orada dedi bir iş adamı beni çağırdı. Hayvan yetiştiriyor. Gittik. Şöyle bir kapalı bir alan var. Yaşlı bir karı koca var. Düğmelere basıyor. O hayvanların hepsi de işte küçük baş hayvanların hepsi de böyle bağlı vaziyette. Onun oradan gönderdiği şeylerle, yemlerle besleniyorlar. Diyormuş ki işte bu bir ayda, iki ayda neyse belki ay yanlış söyleyebilirim. Kısa sürede bunlar büyüyor ve bunları piyasaya satıyoruz. Bu ne bunu? Otlamıyor, bu şey değil, tamamen yapma şey. Ve o etin yapısını da bozuyorlar. Ve buna demiş ki gel o, bu işi ortak yapalım. De, vallahi dedim ben bu sorumluluğa giremem. Ben Allah'tan korkarım demiş ve girmemiş bu işe. Şimdi bir yani
Orada
yapay
yine bir hayvan var. Bu yapay et de o da yok.
yapay et
Tamamen
orada
laboratuvarda kimyasal yöntemlerle şunu
ha.
oluşturuyorlar yani.
Ve zaten insanları öylesine
Mahkum
mahkum
edecekler.
ediyorlar ki önce insanları hasta ediyorlar, sonra onlara ilaç satıyorlar, sonra onları hastaneye atıyorlar ve insanları tamamen kendilerine köle yapmış oluyorlar. Dolayısıyla bizim bu sistemle yani A'dan Z'ye mücadele etme sorumluluğumuz var. Her açıdan bunlarla mücadele etmemiz lazım. Mücadele ederken de merkeze koyacağımız tek şey Kur'an-ı Kerim'dir. İşte Allahü Teala son ayette de şöyle diyor.
Ve aleyha ve alel fulki.
Ve aleyha o en'am üzerinde deveye binersiniz. Hatta şeyde
Yük yüklersiniz.
rahmetli Enes Hoca söylüyordu. Onlar koyunlara da biniyorlarmış değil mi? Hatırladın mı? Öyle bir şey söylüyordu. Yani bu Doğu Türkistan'da. Neyse ama şeyler mesela bu boğalar şey yapılır işte yani öküzler şeyleri arabalı öküzler arabaları vardır onlar çeker belki daha başka şey vardır onu uzmanları daha iyi bilir
Sonuçta
onların
yük
üzerinde
taşımacılığı olarak da
yük
kullanılıyordur. Tabii.
taşımacılığı kullanılıyor tabi bir
Ve
de
aleyhi
diyor
fırk.
gemilerde de taşınırsınız. Gemilerin üzerine şeyler konuyor. Mesela bakıyorsunuz ki küçücük bir kum parçasını suya atsanız üzerinde durmuyor, dibine iniyor. Ama koskoca gemi duruyor. Niye? Allahü Teala o denizi o özellikle yaratmış. İnsanların işine yarasın diye.
Evet.
Siz de mesela denizde yüzebiliyorsunuz. Onun usulünü bilirseniz. İşte burada Allahü Teala böyle bir sistem kurduğunda burada bize bildirmiş oluyor.
Hepsini bir nimet olarak anlatıyor ve
Hepsini
ibret var diyor bunlarda. Bu nazarla bakmak
tabii
lazım
tabii
yani.
ibret almak
Evet.
lazım evet. Böylece işte görüyorsunuz ama ben burada size şuna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Şundan dolayı yani bugün Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bütün nebilerine kitap ve hikmet indirdiğini söylüyor. Hikmet demek doğru hüküm demek. Bir de indirdiği bütün ayet, bütün kitapları kendisinin ayrıntılı olarak açıkladığını söylüyor. Nebilere bile bu konuda mesela Kur'an-ı Kerim diyelim, Kur'an-ı Kerim açıklama yetkisi Muhammed Aleyhisselam'da da yok. Onun tek görevi müjdeci ve uyarıcı olmaktır. Bunu da Hud suresinin 1 ve 2. ayetlerinde bildiriyor. Mesela Nisa suresinin 176. ayetinde de yanılırsınız diye açıklamayı ben yapıyorum diyor. Şimdi öyle bir dine yaklaşım bozulmuş ki bu hikmet kalmamış. Kur'an'dan doğru hüküm çıkarma, Kur'an'ın ayrıntılarına ulaşma bilimi. Bu kaybolmuş. Ayetleri herkes kendi kafasına göre anlamaya çalışıyor. Allahü Teala kendi kafasına göre anlamaya çalışanları kendisini ilah yapan kişiler olarak tanımlıyor Hud suresinde. Yani tamamen yoldan çıkmış oluyorlar. Bunların bir kısmı bilmediği için Allah onları affedebilir. O ayrı bir konu ama bizim görevimiz şu. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından yapılan ayrıntılı açıklamalarına ulaşmamızı sağlayan hikmet konusu, İslam aleminde tamamen bilinmeyen bir konu. Hiçbir mezhep bunu bilmiyor. Hiçbir tefsir alimi bunu bilmiyor. Hiçbir ilahiyat fakültesinde bunu bilen yok. Hiçbir medresede bunu bilen yok. Şimdi bize diyecekler ki siz nereden biliyorsunuz? Tamam çok güzel. Bunların kendi aralarında en büyük alimlerini seçsin, getirsinler yanımıza bu konuları tartışalım. Ama bakın biz bu derste ayetleri ayetlerle anlamaya çalışarak mesela 7 kat gökte 7 tane Allahü Teala yoldan bahsetti. Bunu bilmeyenler efendim nasıl tarif etmişlerdi Yahya Hoca? Yani seb'a tarayiki nasıl şey yapmışlardı?
Yedi gök
Yedi
olarak
gök diye.
bilinir.
Ya bu Allahü Teala yedi gök diyor, o da başka. Yedi yol diyor. Yok efendim anlayamadıkları için ama biz ilgili diğer ayetleri de burada okuyunca ve çok ayrıntılı bilgilere ulaşmış olduk. Ha çok daha ayrıntılı bilgilere bu konuların uzmanlarıyla birlikte çalıştığımız zaman ulaşabiliriz. Yani burada bu vesileyle onu da hatırlatmış olalım. Ben her vesileyle bunu hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Kur'an'da Allahü Teala'nın yapmış olduğu ayrıntılı açıklamalara ulaşmanın yolu Allahü Teala'nın Kur'an'a koyduğu hikmet bilgisidir. O bilgiye hep birlikte ulaşalım ve bütün İslam alemine bunu inşallah yaymak nasip olur ve böylece Kur'an'ın merkeze alındığı, hayallerin ötesinde sonuçlara ulaşıldığı bir yapıya kavuşalım. Ve burada da şunu da son olarak söyleyeyim, sıklıkla söylüyorum. 20 kadar seminer vermiştim Almanya Tübingen Üniversitesi'nde. Oradaki hocalarda oluşan bir şey, bir bilgi sonucu bir anlaşma yapmıştık. Bizim sitemizde bulabilirsiniz. O anlaşmanın ön sözü gibi olan giriş kısmında şöyle bir ifade var ki bu tamamen onlara ait. Yani o ayetleri dinledikten sonra vardıkları sonuç. Yani 20 kadar biz zaten konuşurken sadece Kur'an'dan konuşuyoruz. Böyle hayali konuşmalar yok. Şunu söylüyor, orada yazmışlar, isteyen bakabilir. Allah'ın iki türlü kitabı vardır. Biri yarattığı kitap, tüm varlıklar alemi, insan da dahil ona. Biri de indirdiği kitap. Allah'ın indirdiği kitabı merkeze koyarsak, bilimde hayallerin ötesinde gelişme sağlanır. Şimdi şu anda dünya yeniden yapılanırken, Müslümanların mutlaka ama mutlaka yapmak zorunda oldukları şey, bu metoda yönelmeleri ve bilimde tüm insanlığa doğruları gösterip Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu tüm ilim alemine göstermeleri ve herkesin Allah'ın her kulunun Allah'ın kitabından gereği gibi yararlanması konusunda yol gösterici önder olmalarıdır. Allahü Teala bunu hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.